Askerler İsa'yı Pretorium denilen vali konağına götürüp bütün taburu topladılar. Ona mor bir giysi giydirdiler. Dikenlerden bir taç örüp başına koydular. Selam ey Yahudilerin kralı diyerek onu selamlamaya başladılar. Başına bir kamış da vuruyor, üzerine tükürüyor, düz çöküp önünde yere kapanıyorlardı. Onunla böyle alay ettikten sonra mor giysiyi üzerinden çıkarıp kendi giysilerini giydirdiler ve çarmıha germek üzere onu dışarı götürdüler. Kırdan gelmekte olan Simon adında Kireneli bir adam oradan geçiyordu. İskender ve Rufus'un babası olan bu adama İsa'nın çarmıhını zorla taşıttılar. İsa'yı Golgota yani kafatası denilen yere götürdüler. Ona mürle karışık şarap vermek istediler ama o içmedi. Sonra onu çarmıha gerdiler. Kim ne olacak diye kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar. İsa'yı çarmıha gerdiklerinde saat 9'du. Üzerindeki suç yaftasında Yahudilerin kralı diye yazılıydı. Böyle okuyoruz Markos 15. bölümün 16-26 ayetler arasında. Suç yaftası çarmıha gerilen her suçlunun başı üzerine asılırdı. İlginç bir şekilde bu yafta gerçeği yansıtıyordu. İsa, beklenen Mesih, kralların kralı ve aynı zamanda Yahudilerin bekledikleri kraldı. Onun krallığının sonu hiç gelmeyecektir. Tabi İsa suç yaftasının belirtmek istediği anlamda kral değildi. Suç belgesi İsa'nın kendisini İsrail'in kralı ilan ederek Roma'ya karşı suç işlediğini belirtiyordu. Oysa İsa Roma'ya karşı hiçbir ayaklanma girişiminde bulunmadı. Kendini Yahudi halkına bekledikleri kral olarak sundu. Ama onu kabul etmediler. İsa ile birlikte biri sağında, öbürü solunda olmak üzere iki haydutu da çarmıha gerdiler. Böylece o suçlularla, yasaya saygısı olmayanlarla bir sayıldı diyen kutsal yazı yerine geldi diyor Markos 15. bölüm 27-28. ayetlerde. Evet, İsa'nın sağında ve solunda iki eşkıya ile birlikte çarmıha çakılışı bir peygamberlik sözünü daha tamamlıyordu. Markos, Yeşaya 53. bölüm 12. ayette bulunan sözü tekrarlıyor. Yasaya saygısı olmayanlarla, suçlularla bir sayıldı. Oradan geçenler başlarını sallayarak İsa'yı aşağılıyorlardı. Hey, tapınağı yıkıp 3 gün içerisinde yeniden kuran, çarmıhtan aşağı inip de kendini kurtarsana. Bunun gibi başkentlerle dinsel yorumcular da aralarında alaylı alaylı konuşarak başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor diyorlardı. Markos 15-29-31 ayetler. Bir açıdan İsa ile alay edenler evrenin en büyük gerçeğini dile getiriyorlardı. Doğrudur, İsa başkalarını kurtarma ilgisindeydi. Kendini kurtarsaydı o zaman başkalarını kurtaramazdı. İsa'nın yeryüzüne geliş amacı buydu, başkalarını kurtarmak, seni ve beni kurtarmak. Kendisini başkaları uğruna feda etti. Kurtuluşun büyük ilkesi budur değerli dostum. İsa Mesih bizleri kurtarmak için çarmıha gitti. İsrail'in kralı Mesih çarmıhtan aşağı insin de görüp iman edelim diye onunla birlikte çarmıha gelenler de kendisini yeriyorlardı. Öğleyin 12'den 15'e dek tüm ülkeyi karanlık kapladı. Saat 15'te İsa yüksek sesle bağırdı. Eloi, Eloi, lama sabaktani. Bu Tanrım, Tanrım, neden beni bıraktın anlamına gelir. Markos 15-32-34 ayetler arası. İsa sabahleyin saat 9'da çarmıha çakıldı. 3 saat sonra yani öğleyin karanlık ortalığı kapladı. 3 saat boyunca karanlık sürdü. Değerli dostum, İsa tam 6 saat çarmıhta asılı kaldı, acı çekti, elem çekti. Çarmıhtaki ilk 3 saat fiziksel açıdan aydınlıkta ama ruhsal karanlık hüküm sürmekteydi. Günahlı insanın karanlık işleri harekete geçmişti. İsa'yı çarmıha çaktılar. Onunla alay ettiler. Hatta biri sağında öbürü solunda çarmıha çakılan iki haydut bile onunla alay etti. Onu suçladılar. Öbür müjde yazarlarına göre eşkıyalardan biri pişman olup tövbe etti ve kralların kralından af diledi. Ama yine de bu ilk 3 saat ruhsal bakımdan karanlıktı. Sonra fiziksel karanlık geldi. Bu açıdan bakarsak fiziksel karanlık içinde ruhsal aydınlık vardı. Evet, insan için o anda umut ışığı parladı. İlk 3 saat içinde insanın karanlık işlerini, son 3 saat içinde ise Tanrı'nın aydınlık işlerini görüyoruz. İlk 3 saat içinde insan İsa'yı yok etmek için elinden geleni yapıyor. Son 3 saat içerisinde İsa kendi canını kurtulmalık olarak sunuyor ve şeytanı bozguna çeviriyor. O anda İsa çarmıhta bizim yerimizi aldı. Günahımız oldu. Evet, Mesih bizim günahımız oldu değerli dostum. Tanrı günaha bakamaz. Fiziksel karanlık simgesel yönden insanlığın günahını örtüyor. Tanrı o anda kendi özünden dünyaya gönderdiği biricik varlığını, biricik oğlundan yüzünü çeviriyor. Ve Mesih'in kişiliğinde insanların suçlarını saymayarak dünyayı kendisiyle barıştırıyordu. Tanrı günaha bakamadığından dolayı İsa, evet, varlığında babadan ayrı kalmanın ne olduğunu bilmeyen bu İsa birden bir kopukluk hissetti. Tanrı günaha bakmadığından dostum, bunu tekrar altını çizerek söylüyorum. İsa, varlığında babadan ayrı kalmanın ne olduğunu bilmeyen bu İsa birden bir kopukluk hissetti. Günah insan ile Tanrı arasına ayrılık koyar. O anda İsa kendisini günahlı insanın yerine koyduğundan o ayrılığı varlığında yaşadı. Bu nedenle Tanrım Tanrım neden beni bıraktın diye bağırdı. Orada duranlardan bazıları bunu duyunca bak İlyas'a sesleniyor dediler. Aralarından biri koşup bir süngeri ekşi şaraba batırdı. Bir kamışın ucuna takarak İsa'ya verdi. Dur bakalım İlyas gelip onu indirecek mi dedi. Markos 15, 35 ve 36. ayetler. Orada duranlar İsa'nın ağzından çıkan sözleri yanlış anladılar. Herhalde Eloi ile İlyas sözleri birbirine karıştırıldı. Orada duranlar ise acaba İlyas onu kurtaracak mı diye sirkeye batırılmış bir süngeri onun ağzına doğru uzattılar. İnsan düşüncesi ne kadar kısıtlı değil mi? Ama yine de bu davranışlarıyla bir peygamberlik sözünü daha yaşamış oldular. Davut peygamber 69. mezmurunda bu olaya değinerek yiyecek yerine bana öd verdiler ve susuzluğumda bana sirke içirdiler dedi. İsa yüksek sesle bağırıp ruhunu teslim etti. O anda tapınağın perdesi yukarıdan aşağıya doğru yırtılarak ikiye ayrıldı diyor Markos 15, 37 ve 38. ayetlerde. Şunu açıkça belirtmeliyim ki İsa acı çeken bedeninin artık çalışamaz duruma geldiğinden dolayı ölmedi. Hayır, her şeyin sonuçlandığını, tamamlandığını bildiği için ruhunu teslim etti. Son nefesini verirken öğleden sonra saat 3 idi. Tapınakta akşam kurbanı sunulmak üzereydi. Tapınak görevlileri ve kahinler kurbanı hazırlamaktaydılar. Tam o anda tapınağın perdesi yukarıdan aşağıya doğru yırtıldı. Perdenin yırtıldığını birçok kahin görmüştü. Daha sonra habercilerin işlerinde okuyoruz ki kahinlerden birçoğu İsa Mesih'e iman ettiler. Evet, İsa ruhunu teslim ederken perde yırtıldı ve kahinler buna tanık oldular. Kutsalların kutsalını ayıran perdenin yukarıdan aşağıya doğru yırtıldığı anda İsa'nın ruhunu teslim etmesi bir tesadüf eseri değildi. Bu iki olay değerli dostum, yani perdenin yırtılmasıyla İsa'nın ruhunu teslim etmesi bilinçli olarak yan yana konuldu. İsa ruhunu teslim etmeden ölemezdi. Sonra güçlü bir ses zafer narası atarak ruhunu teslim etti. Normal ölümde can çekişen kişi son bir nefes almaya çalışırken can verir. Evet biliyorum biz son nefesini verdi deriz ama aslında son nefesini aldı demeliyiz. İsa bu şekilde ölmedi. Evet İsa bilerek ve isteyerek ruhunu teslim etti. Aynı zamanda tapınaktaki perde ikiye yırtıldı. Bunun altını çiziyorum çünkü bu çok çok önemli bir olaydır. Perde Mesih'in insanlığını dile getirir aynı zamanda. Leviler kitabı tapınaktaki hizmetini dile getirdiği için perdenin anlamını daha çok sergiler. Lekesiz yaşamı bizim günahımızı ortaya çıkarır. Bizi Rab'den ayırır. Günahsız yaşamı bizim yaşamlarımızın ne kadar günahla dolu olduğunu ortaya çıkarır. İsa Mesih öldüğü anda bu perde yırtıldı. Bizi Rab'be yaklaştıran Mesih'in yaşamı değil, onun ölümüdür. İsa Mesih ölmeseydi biz hiçbir zaman Tanrı'nın önüne, huzuruna çıkamazdık. Tanrı'nın önünde duramazdık. İsa'nın ölümü bizi Rab'bin huzuruna çıkarır. Evet, bizi Rab'be yaklaştıran, Tanrı'nın huzuruna çıkma ayrıcalığını veren İsa Mesih'in ölümüdür. İsa'nın çarmıhı karşısında duran yüzbaşı, onun ruhunu nasıl teslim ettiğini görünce, bu adam gerçekten Tanrı'nın oğluydu dedi. Markos 15 ayet 39. İnanıyorum ki yüzbaşının bu sözü onun İsa'ya doğru atmış olduğu iman adımını dile getiriyordu. Belki İsa'nın kim olduğunu tam olarak anlamamıştı. Ama yine de onun yüreğinde ilk iman kıpırdısını dile getirir. Luka'nın yazdıklarına göre Romalı yüzbaşı hiç kuşkusuz bu adam doğru biriydi dedi. Burada sözcükleri kılı kırka yarar gibi yarmakla elde bir şey edilemez. Önemli olan yüzbaşının yüreğindeki eğilimdi. Askerler ve Yahudiler İsa ile alay ederken, onun giysilerini paylaşmak için kura atarken bu yüzbaşı İsa'nın gerçek kişiliğini azıcık olsun görebilmiş ve onun Tanrı'nın oğlu olduğuna kanaat getirmişti. Tabii ki burada oğul dediğimizde hiçbir zaman fiziksel değil, ruhsal anlamda aynı özden geldiğini bize belirtiyor. Tanrı'nın varlığından çıkıp bize gelen Tanrı oğlu. Kutsal kitap İsa'ya ilişkin Tanrı'nın oğlu derken bu tamamen ruhsal anlamdadır. Rab bizden çok bilgi değil, azıcık iman ister değerli dostum. Çarmıhta asıl olan İsa'yı ve gelişen durumu uzaktan gözleyen kadınlar vardı. Magdalalı Meryem, genç Yakup'un ve Yoses'in annesi Meryem ve Salome bunların arasındaydı. İsa Galile'deyken onun ardı sıra gitmişler, kendisine hizmet sunmuşlardı. Bunlardan başka İsa ile birlikte Yeruşalim'e gelen daha birçok kadın vardı diyor Markos 15. bölüm 40-41 ayetlerde. İşte sözü geçen kadınlar sadakatle çarmıhın dibinde beklediler. Bu kadınlar İsa'yı izlemekte sadık kalmışlardı. Daha sonra göreceğiz ki İsa'nın dirilişine ilk tanık olanlar yine bu kadınlardı. Bazılarının adları verilmiyor. Markos sadece İsa ile birlikte Yeruşalim'e gelen daha birçok kadın vardı diye bildiriyor. Akşam olunca daha Şabat öncesi hazırlık günüydü. Arimatayalı Yusuf geldi, saygıdeğer bir kurul üyesiydi. O da Tanrı hükümranlığının gelişini bekliyordu. Yusuf yüreklenerek Pilatus'a gitti. İsa'nın cesedini istedi. Pilatus İsa'nın böyle tez öldüğünü duyunca şaştı. Yüzbaşıyı çağırıp İsa öleli çok oldu mu diye sordu. Yüzbaşıdan gerekli bilgiyi alınca İsa'nın cesedini Yusuf'a verdi. Markos 15, 42-45 ayetler arası. Arimatayalı Yusuf'un adı birden burada ortaya çıkıyor. Büyük bir cesaretle öne gelip İsa'nın cesedini Pilatus'tan istedi. Bu adam Yahudilerin yüksek kurulunun bir üyesiydi. Bu konuda Luka 23-51-52'ye bakılabilir. Demek ki kurul üyeleri arasında İsa'nın ölümünü onaylamayan en azından bir kişi vardı. Bu adam Tanrı hükümranlığının gelişini bekliyordu. İsa'nın çarmıha çakılışında öğrencilerin dağıldıkları bir dönemde Yusuf öne gelip bir Mesih imanlısı olduğunu açıklayan bir iş yaptı. Pilatus'tan İsa'nın cesedini istedi. Pilatus İsa'nın erken öldüğüne şaşmıştı. Acaba neden şaştı? Çünkü genelde çarmıh ölümü susuzlukla ve güneşin acımasız yakıcılığıyla uzun bir can çekişmesinden sonra sonuçlanırdı. Bazen 2-3 gün acılar içerisinde sürerdi. Acımasız, insan dışı bir idam yöntemiydi bu. İsa kısa bir zamanda öldüğü için Pilatus, işin içinde bir şeyler olabilir düşüncesiyle yüzbaşıdan kesin bilgi istedi. İsa doğal yoldan ölmedi. Kendi isteğiyle ruhunu teslim etti değerli dostum. Bunu iyice kavramamız gerekir. Çarmıh olayında tüm kontrol İsa'yı çarmıha çakanların elinde değildi. İsa'nın elindeydi. Genelde çarmıha çakılan kişi can çekişirken son safhada onun ölümünü hızlandırmak için bacakları kırılırdı. Ama İsa'nın bacaklarını kırmaya gelince onun ölmüş olduğunu gördüler ve bacaklarını kırmadılar. Bu durum yine onun yani İsa Mesih'in bedeninde tek bir kemiğin bile kırılmayacağıyla ilgili peygamberlik sözünün yerine geldiğini kanıtladı. Kutsal yazı diyor ki Yusuf Pilatus'tan İsa'nın bedenini istedi. Burada kullanılan Grekçe sözcük soma'dır ki bu bir kişilikten, tüm bir insandan, sevgi ve özenden söz eder. Pilatus ise Yusuf'a cesedi verirken putoma sözcüğü kullanılır ki bu cansız, kişiliksiz bir cesetten söz eder. Aslında iki ayrı görüş açısı açıklanmaktadır. Yusuf'un İsa'ya karşı tutumu sevgi, Pilatus'un ise duygusuzluktu. Değerli dostum, Rab İsa'dan başka hiç kimse size gereken değeri vermez, veremez. Seninle ben çok değerli değiliz. Ama Tanrı İsa Mesih kurtuluşumuz için çok yüksek bir değer ödedi. Beden için ah çekeriz ama gün gelecek ki bu bedenimizin de kurtulacağını yaşayacağız. Matta İsa'nın gömüldüğü mezardan söz ederken bunun Arimateyalı Yusuf'a ait olduğunu yazdı. Yusuf hem saygıdeğer hem de zengin bir adamdı. Yusuf ne yaptı? Keten bez satın aldı. Cesedi aşağı indirdi. Beze sarıp kaya kovuğunda oyulmuş mezara yatırdı. Mezarın açıldığı yere de bir taş yuvarladı. Markos 15 ayet 46. Evet, mezarın ağzına bir taş yuvarladılar. Ama Matta burada bir ayrıntıyı daha bize aktarıp şöyle diyor. Adamlar gidip mezarı güvenlik altına aldılar. Taşa mühür vurdular. Kolcuları da görev başına diktiler. Bunu Matta 27-66'da okuyoruz. Magdalalı Meryem'le Yoses'in annesi Meryem onun nereye yatırıldığını gözlüyorlardı diyor Markos 15 ayet 47'de. Acayip bir durum değil mi? İsa'yı yüzlerce binlerce kişi izlemiş, onun elinden şifa bulmuştu. Şimdi ise ortalarda onu uzaktan izleyen birkaç kadından başka kimse yok. Kadınların sadakatine hayran kalmalıyız. Daha sonra bu kadınların diriliş olayında nasıl ödüllendirildiklerini göreceğiz.